Ayrım 15.
Sonraları Karagümrük'te küçük bir dükkanda saat tamirciliği yaptığını öğrendikleri 33 yaşındaki bu adamın temiz ve açık suratında kelimenin 3 yeni harfi o kadar kolay okunuyormuş ki kadın bu harflerin hiçbirini göremeyen fotoğrafçıya kör olduğunu söylemiş öfkeyle. Ondan sonraki günleri de göreceğe çıkacak bir gelin gibi titreyerek, yenilgiye mahkum olduğunu daha baştan bilen bir aşık gibi peşinen acılar çekerek ve küçük bir umut ışığı gördüğü zamanlarda da gerçekleşebilecek bütün mutluluk ihtimallerini kılı kırk yaran bir titizlikle hayal ederek geçirmiş. Bir haftada saatçinin çeşitli bahane ve hilelerle çekilmiş yüzlerce fotoğrafı kadının salonunun her köşesine asılmış. Fotoğrafçının daha yakından, daha ayrıntılı fotoğraflar çektiği bir akşamdan sonra, inanılmaz yüzlü saat tamircisinin pavyondan ayağı kesilince kadın deliler gibi olmuş. Fotoğrafçıyı saatçinin peşinden Karagümrük'e yollamış. Ama dükkanında da, mahallenin gösterdiği evinde de yokmuş adam. Bir hafta sonra yeniden gittiğinde dükkan devren satılıkmış, evde boşaltılmış. Bundan sonra fotoğrafçının artık yalnızca aşkı için getirdiği fotoğraflarla kadın ilgilenmez olmuş. Saatçinin dışında en ilginç yüzlere bile gözünün ucuyla olsun bakmıyormuş. Erken gelen o rüzgarlı sonbahar sabahlarının birinde elinde kadını ilgilendirecek ilginç bir parça kapısını çaldığı zaman apartmanın her zamanki meraklı kapıcısı hanımefendinin adresi belli olmayan bir başka yere taşındığını zevkle söylediğinde fotoğrafçı kederle hikayesinin bittiğini sanmış. Artık geçmişi düşünerek kuracağı kendi hikayesi başlıyormuş belki de. Ama hikayenin asıl sonunu yıllar sonra dalgın dalgın okuduğu bir gazetenin manşetinden çıkarmış. Suratına kezzap attı. Kezzap atan kıskanç karının ne adı, ne suratı, ne de yaşı Şişli'deki hanımefendininkini tutuyormuş. Suratına kezzap atılan koca da saat tamircisi değil, haberin çıkış yeri olan bir Orta Anadolu kasabasında Cumhuriyet savcısıymış. Dahası gazetedeki ayrıntıların hiçbiri yıllardır hayalini kurduğu kadınla güzel saatçinin özelliklerini tutmuyormuş. Ama daha kezzap kelimesini görür görmez fotoğrafçımız bu çiftin onlar olduğunu sezmiş. Onların yıllardır birlikte olduğunu, kendisini kullanarak birlikte kaçtıklarını, kendisi gibi kim bilir hangi mutsuz erkeği aradan çıkarmak için bu oyuna başvurduklarını anlamış. O gün aldığı başka bir rezalet gazetesinde saatçinin tamamen eriyerek anlamdan ve harflerden bütün kurtulan mutlu yüzünü görünce ne kadar haklı olduğunu da anlamış. Fotoğrafçı özellikle yabancı gazetecilere bakarak anlattığı hikayesinin takdir ve ilgiyle karşılandığını görünce zaferini taçlandıracak son bir ayrıntıyı askeri bir sır verir gibi açıkladı. Aynı rezalet gazetesi suratı erimiş aynı yüzü Orta Doğu'da yıllardır sürüp giden bir savaşın son kurbanının resmi olarak yıllar sonra bir kere daha bastıktan sonra altına şu anlamlı cümleyi yazmış. Aşk için imiş diyorlar öyleyse her şey. Masadakiler neşeyle hep birlikte fotoğrafçıya poz verdiler. Aralarında Galip'in uzaktan tanıdığı bir iki gazeteci ve reklamcı, gözünün ısırdığı kabak kafalı bir adam, sofraya ucundan katılmış birkaç yabancı da vardı. Sofrada bir geceliğine bir hanı ya da fazla önemli olmayan bir kazayı paylaşan insanlar arasındaki o rastlantısal dostluk ve merak duygusu oluşmuştu. Pavyon iyice boşalıp sessizleşmiş, sahne ışıkları da çoktan sönmüştü. Galip pavyonu Türkan Şoray'ın pavyon kadınını oynadığı vesikalı yarimin çekildiği yere benzetince bunu yanına çağırdığı yaşlı garsona sordu. Belki de o sırada herkesin kendisine dönmesinden, belki de kulak misafiri olduğu öteki hikayelerin heyecanıyla yaşlı garson da kısa bir hikaye anlattı. Hayır, o filme değil ama burada bu pavyonda çekilen ve rüya sinemasında gösterildiği hafta kendisinin de 14 kere kendisini seyrettiği eski bir filme ilişkin hikayesi. Prodüktörle birlikte filmde oynayan güzel kadın da ondan bir iki sahnede gözükmesini isteyince garson memnuniyetle kabul etmiş. İki ay sonra seyrettiği filmde gözüken suratı ve elleri garsonun kendi suratı ve elleriymiş. Ama başka bir sahnedeki sırtı, omuzları ve ensesi kendisinin değilmiş ve filmi her seyredişinde bu garsonu hem korkutuyor hem de tuhaf bir zevkle ürpertiyormuş. Dahası ağzından bir başkasının, üstelik başka filmlerde de sık sık işiteceği bir başkasının sesinin çıkmasına alışamıyormuş bir türlü. Filmi seyreden yakınları ise bu tüyler ürpertici, akıl karıştırıcı rüyamsı yer değiştirmelerle onun kadar ilgilenmemişler. Ne film hilesi denen şeyi ne de asıl önemli gerçeği bir küçük hileyle insanın bir başkasını kendisi, kendisini de bir başkası olarak gösterebileceğini anlamışlar. Garson çift film gösterdikleri yaz haftalarında Beyoğlu sinemaları kendisinin bir an gözüktüğü o filmi oynatırlar diye yıllarca boşu boşuna beklemiş. Filmi bir kere daha görebilseymiş, kendi gençliğiyle karşılaştığı için değil, yakınlarının anlamadığı ama bu seçkin sofradakilerin anlayacağı öteki malum nedenden yepyeni bir hayata başlayabileceğine inanıyormuş. Yaşlı garsonun arkasından öteki malum nedenin ne olduğu konusunda sofrada uzun uzun konuşuldu. John'a göre tabii ki aşktı bu neden. Garson kendine ya da kendinde gördüğü dünyaya ya da sinema sanatına aşıktı. Pavyon kadını ise garsonun bütün eski güreşçiler gibi ibne olduğunu söyleyerek konuyu bağladı. Çırılçıplak soyunup aynada kendine kötülük yaparken mutfaktaki genç komileri sıkıştırırken yakalanmıştı. Galip'in gözünün ısırdığı kabak kafalı ihtiyar, pavyon kadınının atasporumuzu yapan güreşçiler hakkındaki bu temelsiz önyargısına karşı çıkıp, bir zamanlar özellikle Trakya'da çok yakından takip ettiği bu müstesna insanların örnek aile hayatlarına ilişkin gözlemlerini saymaya başladı. İskender de aynı sırada ihtiyarın kim olduğunu Galip'e anlattı. İngiliz gazetecilerin günlük programlarını yapıp iki ayağını bir pabuca sokmaya çalıştığı o telaşlı günlerde İskender, Celal'i ararken, evet belki de Galip'e telefon ettiği o günün akşamında, Pera Palas'ın lobisinde karşılaşmış bu kabak ihtiyarla. Adam ona Celal Bey ile tanıştığını, kendisini de kişisel bir iş için onu aradığını söyleyerek araştırmalarına katılmış. Sonraki günlerde şurada burada karşısına çıkarak yalnızca Celal'i bulmak için değil, başka bazı ufak tefek işlerden de geniş çevresi sayesinde emekli askerdi, ona ve İngiliz gazetecilere yardım etmiş. Çatpat İngilizcesiyle bir iki kelime söylemekten pek hoşlanıyormuş. Besbelli boş vakitlerinde yararlı şeyler yapmak isteyen, dostluğa meraklı ve İstanbul'u da iyi tanıyan bir emekliymiş. İhtiyar Trakyalı güreşçilerden sonra asıl hikayenin sırası geldiğini söyleyerek kendi hikayesini anlattı. Hikayeden çok bir soruydu aslında bu. Gün ortasında güneş tutulduğu için kendiliğinden köye dönen koyun sürüsünü ağıla kapatıp evine dönen ihtiyar bir çoban, çok sevdiği karısını yatağında aşığıyla yakalıyor. Bir an kararsızlık geçirdikten sonra eline geçirdiği bıçakla ikisini de öldürüyordu. Teslim olduktan sonra kadı önünde kendisini savunurken karısını ve sevgilisini değil, kendi yatağında gördüğü, hiç tanımadığı bir kadını aşığını öldürdüğünü söylerken çobanın ileri sürdüğü mantık çok yalındı. Yıllardır aşkla birlikte yaşadığı, inandığı, tanıdığı kadının bunu kendisine yapmasına imkan olmadığına göre kendisi de yataktaki kadında aslında başka biriydiler. Çoban bu şaşırtıcı değişime güneşin de verdiği olağanüstü işarete güvenerek hemen inanmıştı. Bir anda büründüğü ve hatırladığı o başka kişiliğin suçunun cezasını çekmeyi elbette hazırdı çoban. Ama yatağında öldürdüğü kadınla erkeğin de evine girip yatağının nimetlerinden hayasızca istifade etmiş iki hırsız olarak görülmesini istiyordu. Cezasını ne olursa olsun çektikten sonra güneşin tutulduğu günden beri göremediği karısını aramaya yollara düşecek, onu bulduktan sonra da kaybettiği kendi kişiliğini belki de karısının yardımıyla aramaya başlayacaktı. Kadı çobana ne ceza vermişti acaba? Emekli albayın sorusuna masadakilerin verdiği cevapları dinlerken Galip bu hikayeyi ve soruyu bir başka yerde okuduğunu ya da dinlediğini düşünüyordu. Ama o yerin neresi olduğunu hatırlayamıyordu bir türlü. Fotoğrafçının banyodan getirip masadakilere dağıttığı fotoğraflardan birine bakınca hikayeyi ve kavak kafalı adamı nereden hatırladığını çıkaracağını sandı bir an. O an sanki kendisi de adama aslında kim olduğunu söyleyiverecek ve bir anda tıpkı fotoğrafçının hikayesindeki suratlar gibi anlamı zor okunan yüzlerden birinin de esrarı çözülecekti. Galip sırası gelince kadının çobanı affetmesi gerektiğini söylerken emekli askerin yüzündeki anlamın sırrını çözdüğünü hissetti. Sanki hikayesini anlatmaya başladığında bir kişiydi emekli asker, hikayesini bitirdiğinde bir başka kişi. Hikayeyi anlatırken ona ne olmuştu, hikayesini anlatırken onu değiştiren şey neydi? Anlatma sırası kendisine gelince Galip yıllar önce bir başka köşe yazarından dinlediğini söyleyerek yaşlı ve yalnız bir gazetecinin aşk hikayesini anlatmaya başladı. Bütün hayatını Babali gazetelerine, dergilere çeviriler yaparak en son filmler ve oyunlar üzerine yazılar yazarak geçirmişmiş bu adam. Kadınlardan çok kadınların elbiselerine ve takılarına ilgi duyduğu için hiç evlenmemiş. Beyoğlu'nun bir arka sokağındaki iki odalı küçük dairesinde kendinden de yaşlı ve yalnız gözüken tekir kedisiyle birlikte yapayalnız yaşarmış. Olaysız geçen hayatında tek sarsıntı Marshall Proust'un geçmiş zamanın peşine düştüğü o okumakla bitmeyecek kitabını ömrünün sonuna doğru okumaya başlamasıymış. Yaşlı gazeteci kitabı o kadar çok sevmiş ki bir süre önüne gelen herkese ondan söz etmiş. Ama değil kendisi gibi ne emekler vererek o ciltleri Fransızca okuyup sevecek birini bulmak, heyecanını bile paylaşacak kimseye bile rastlayamamış. Bunun üzerine içine kapanmış ve kim bilir kaç kere okuduğu ciltlerdeki hikayeleri, sahneleri bir bir kendine anlatmaya başlamış. Gün boyunca ne zaman bir sıkıntıyla karşılaşsa, duygusuz, incelikten yoksun, hırslı ve böylelerinin hep olduğu gibi kültürsüz kişilerin kabalıklarına ve acımasızlıklarına ne zaman katlanmak zorunda kalsa, zaten şimdi burada değilim ben diye düşünüyormuş. Şimdi ben evimde, yatak odamdayım ve içerideki odada uyuyan ya da uyanmakta olan Albertina'mın ne yaptığını düşünüyorum. Ya da uyandıktan sonra Albertina'nın evin içinde gezinirken çıkardığı o yumuşak, o tatlı ayak seslerini dinliyorum keyifle, sevinçle. Sokaklarda mutsuzlukla yürürken tıpkı Proust'un romanındaki anlatıcının yaptığı gibi evinde kendisini bekleyen genç ve güzel bir kadın olduğunu, bir zamanlar tanışmayı bile mutluluk sayacağı Albertina adlı bu kadının kendisini beklediğini ve beklerken de Albertina'nın neler yaptığını hayal ediyormuş. Sobası bir türlü iyi yanmayan iki odalı kendi evine döndüğünde ise ihtiyar gazeteci, Albertina'nın Proust'u terk ettiği öteki ciltteki sayfaları kederle hatırlar, boş evin hüznünü içinde hisseder, bir zamanlar burada Albertina ile gülüşerek konuştukları şeyleri, onun kendisini ancak zili çaldıktan sonra ziyaret etmesini, sabah kahvaltılarını, kendi bitip tükenmeyen kıskançlık nöbetlerini, birlikte çıkacakları Venedik yolculuğunun hayallerini tek tek, sanki kendisi hem Proust hem de kapatması Albertina'ymış gibi, gözlerimden hüzün ve mutluluk yaşları akana kadar hatırlarmış. Tekir kedisiyle evinde geçirdiği pazar sabahları, kaba saba hikayeler yayımlayan gazeteye öfkelendiğinde, meraklı komşularını, anlayışsız uzak akrabaların ve sivri dilli terbiyesiz çocukların söyledikleri o alaycı sözleri hatırladığında, kendi eski çekmecesinin gözünde bir yüzük bulmuş gibi yapar, bunun hizmetçisi Franche'nin gül ağacından masanın çekmecesinde bulduğu ve Albertina'nın unuttuğu yüzük olduğunu düşünür, sonra hayali hizmetçiye dönerek, "Hayır Franche," dermiş. Tekir kedinin işitebileceği kadar yüksek sesle konuşarak, "Albertina bunu unutmadı. Yüzüğü ona geri yollamamız da boşuna olur. Çünkü nasıl olsa pek yakın zamanda eve dönecek Albertina." Kimse Albertina'yı tanımadığı, kimse Proust'u bilmediği için bu kadar sefil ve acıklı bizim ülkemiz diye düşünürdü ihtiyar gazeteci. Bir gün Proust'u ve Albertina'yı anlayacak birileri bu ülkede çıktığında, evet belki o zaman sokaklardaki bıyıklı ve yoksul insanlar daha iyi bir hayat yaşamaya başlayacaklar. Belki o zaman ilk kıskançlık anında birbirlerini bıçaklayacaklarını, Proust gibi sevgililerin hayalini gözlerinin önünde nasıl canlandırdıkları üzerinde hayallere dalacaklardı. Okumuş yazmış kabul edildikleri için gazetelerde çalıştırılan bütün o yazarlar, çevirmenler de Proust okumadıkları, Albertina'yı tanımadıkları ihtiyar gazetecinin Proust okuduğunu bilmedikleri, onun Proust ve Albertina'nın bizzat kendisi olduğunu anlamadıkları için bu kadar kötü ve anlayışsızdırlar. Ama hikayede şaşılacak yan, yaşlı ve yalnız gazetecinin kendini bir roman kahramanı ya da yazarı sanması değilmiş. Çünkü kimsenin okumadığı bir batı eserini aşkla seven her Türk, bir süre sonra kitabı yalnızca çok severek okuduğuna değil, onu yazdığına da içtenlikle inanmaya başlarmış. Daha sonra bu kişi, çevresindeki insanları, yalnız bu kitabı okumadıkları için değil, kendisinin yazdığı gibi bir kitap yazamadıkları için de küçümsermiş. İşte bu yüzden şaşırtıcı olan şey ihtiyar gazetecinin yıllarca kendini Proust ya da Albertina sanması değil, yıllarca herkesten sakladığı bu sırrını bir gün genç bir köşe yazarına açmasıymış. Belki de ihtiyar gazeteci bu genç köşe yazarına çok özel bir sevgi duyduğu için ona açılabilmiş. Çünkü Proust ve Albertina'yı andıran bir güzellik varmış bu delikanlı köşe yazarında. Badem bıyıklı, sağlam ve klasik yapılı, güzel kalçalı, uzun kirpikli ve Proust ve Albertina gibi de esmer ve kısaca boyluymuş. Teninin bir Pakistanlıyı hatırlatan yumuşacık ipeksi derisi pırıl pırıl parlarmış. Ama benzerlik de bu kadarmış işte. Avrupa edebiyatı zevki Paul de Kock ve Peter Grilli'den öte geçmeyen genç ve güzel köşe yazarı, ihtiyar gazetecinin sırlarının ve aşkının hikayesini dinleyince önce kahkahalarla gülmüş, sonra da bu ilginç hikayeyi bir köşe yazısında yazacağını söylemiş. Yaptığı hatayı anlayan ihtiyar gazeteci her şeyi unutması için genç ve güzel meslektaşına yalvarmış. Ama hala gülen öteki oralı olmamış bile. İhtiyar gazeteci evine döndüğünde bir anda bütün dünyasının yıkıldığını anlamış. Boş evinde artık ne Proust'un kıskançlıklarını düşünebiliyormuş, ne de Albertina ile geçirdikleri güzel zamanları, ne de Albertina'nın nereye gittiğini. İstanbul'da yalnızca ve yalnızca kendisinin bildiği, yaşadığı ve olağanüstü ve büyülü aşk, hayatının tek gurur kaynağı olan ve kimsenin kirletemediği o yüce aşk, pek yakında yüz binlerce anlayışsız okura kabaca anlatılacak, yıllardır tapındığı Albertina'nın sanki ırzına geçilecekmiş. İhtiyar gazeteci en son başbakanın hırsızlıklarıyla, en son radyo programlarının kusurlarından başka hiçbir şey okuyamayan budala okurların, daha sonra çöp tenekesinin altına koyacakları ya da üzerinde balık ayıklayacakları kağıt parçaları üzerinde, Albertina'nın adının o çok sevdiği ölürcesine kıskandığı, kendisini terk edince mutsuzluktan yıkıldığı ve Baalbek'te ilk gördüğü zaman bisiklete binişini hiç unutamadığı sevgili Albertina'nın güzel adını göreceğini düşündükçe yalnızca ölmek istiyormuş. Bu yüzden son bir cesaret ve kararlılıkla badem bıyıklı ipek tenli genç köşe yazarına telefon etmiş. Ve ona bu şifa bulmaz ve özel aşkı, bu insanlık durumunu, çaresiz ve sınırsız kıskançlığını yalnızca ve yalnızca kendisinin anlayacağını söyleyerek Proust'tan ve Albertina'dan hiçbir köşe yazısında hiçbir zaman söz etmemesini yalvararak istemiş. Bir cesaretle de eklemiş, hem siz zaten Marshall Proust'un o eserini okumadınız bile. Kimin hangi eserini diye sormuş, niye diye sormuş konuyu ve ihtiyar gazetecinin aşkını çoktan unutmuş olan genç köşe yazarı. İhtiyar her şeyi gene anlatmış ve genç ve acımasız köşe yazarı gene aynı kahkahayla gülüp evet, evet işte bu hikayeyi yazması gerektiğini söylemiş sevinçle. Hatta belki de ihtiyarın konunun yazılmasını istediğini düşündüğü için de. Yazmıştı. Bir hikayeye benzeyen o köşe yazısında ihtiyar gazeteci şu dinlediğiniz hikayedeki gibi anlatılıyormuş. Tuhaf bir batı romanının kahramanına aşık olan ve kendisini hem yazarı hem kahramanı sanan İstanbullu, yalnız ve acıklı bir ihtiyar olarak. Hikayedeki ihtiyar gazetecinin de gerçek ihtiyar gazeteci gibi bir tekir kedisi varmış. Köşe yazısındaki ihtiyar gazeteci de bir köşe yazısında anlatılan hikayede kendisiyle alay edildiğini görünce sarsılıyormuş. O anlatılan hikayenin içindeki hikayede de ihtiyar gazeteci, Proust'un ve Albertina'nın adlarını gazetede görünce ölmek istiyormuş. Hikayenin içindeki hikayenin içindeki, hikayenin içindeki yalnız gazeteciler, Proust'lar ve Albertina'lar, ihtiyar yazarın hayatının son mutsuz gecelerinin kabuslarında, dipsizlik ve sonsuzluk kuyularından birer birer ortaya çıkmışlar. Gece yarılarında kabuslarla uyandığında ihtiyar gazetecinin kimse bilmediği için hayalleriyle mutlu olabileceği bir aşkı da yokmuş artık. Acımasız köşe yazısının yayımlanmasından 3 gün sonra bir sabah kapısı kırılarak açıldığında bir türlü yanmayan sobanın borusundan sızan dumanla ihtiyar gazetecinin uykusunda sessizce öldüğü anlaşılmış. Tekir kedisi 2 gündür açmış ama gene de efendisini yemeye cesaret edememiş. Bütün öteki hikayeler gibi Galip'in anlattığı hikayede de onca hüznüne rağmen dinleyicileri birbirlerine bağlayarak neşelendirmişti. Aralarında yabancı gazetelerin de olduğu birkaç kişi masalardan kalkıp gözükmeyen bir radyonun müziğiyle konsomatristlerle birlikte pavyon boşalana kadar oynadılar, eğlendiler, güldüler. 16. Bölüm. Kendim olmalıyım. Neşeli ya da hüzünlü ya da dalgın ya da düşünceli ya da kibar olmak istiyorsan bu durumları tek tek bütün ayrıntılarıyla oynaman gerekiyordu yalnızca. Patricia Highsmith. 26 yıl önce bir kış gecesi başımdan geçen bir metafizik deneyi yıllar sonra hatırlayarak bir köşe yazımda bu sütunlarda kısaca anlatmıştım. Bundan 11 ya da 12 yıl önce iyi çıkartamıyorum. Ne yazık ki hafızamın iyice zayıfladığı bu günlerde bu gibi durumlarda başvurduğum gizli arşivim elimin altında değil. Yazdığım bu uzunca yazıdan sonra okuyucularımdan bir yığın mektup aldım. Her zaman olduğu gibi bekledikleri, alıştıkları türden bir yazı yazmadığım için öfkelenen, niye her zamanki gibi yurt sorunlarından söz etmiyordum, niye her zamanki gibi yağmurlu İstanbul sokaklarının hüznünü anlatmıyordum. Okuyucularım arasında başka çok önemli bir konuda benimle aynı görüşte olduğunu sezen bir okuyucumun mektubu da vardı. Kısa bir süre sonra beni ziyaret edecek ve ortak anlaşma noktalarımız olarak gördüğü bazı özel ve derin konularda bana sorular soracaktı. Berber olduğunu yazan, bu da tuhaftı, bu okuyucumun mektubunu unutmak üzereydim ki bir öğleden sonra kendisi gerçekten çıka geldi. Sayfaların bağlanma vaktiydi, yarı kalmış yazıları bitirip aşağıya yollamak üzereydik, hiç vaktim yoktu. Üstelik berberin dertlerini uzun uzun anlatacağını, bu bitip tükenmez dertleri sütunlarımda niye yeterince yer veremeyeceğimi sorarak beni sıkıştıracağını da düşünüyordum. Başımdan sağmak için başka bir zaman gelmesini söyledim. Geleceğini önceden yazdığını hatırlattı bana. Zaten başka bir zamana da vakti olmadığını söyledi. Hemen cevaplandırabileceğim 2 soru soracakmış. Ayaküstü bile cevap verebilirmişim. Berberin konuya doğrudan doğruya girmesinden hoşlandığım için soruları hemen sormasını söyledim. Kendiniz olmakta güçlük çekiyor musunuz? Tuhaf bir şeyin, bir eğlencenin, sonradan hep birlikte gülünecek bir şakanın yaklaştığını sezdikleri için masanın başına küçük bir kalabalık toplanmıştı. Ağabeylik ettiğim genç gazeteciler şakalarıyla herkesi güldüren şişman ve gürültücü bir futbol yazarı. Böylece soruya cevap olarak böyle durumlarda benden beklenilen o zeki şakalardan birini yaptım. Berber bu şakayı istediği bir cevap gibi dikkatle dinledikten sonra ikinci sorusunu sordu. İnsanın yalnızca kendisi olabilmesinin bir yolu var mıdır acaba? Kendi merakını doyurmak için değil de sözcülüğünü ettiği bir başkasının isteği üzerine aracılık eder gibi sormuştu bu sefer. Besbelli soruyu daha önceden hazırlayıp ezberlemişti. İlk şakamın etkisi hala havadaydı. Gülüşmeleri işiten başkaları da gelmişti. Böyle bir durumda insanın kendisi olabilmesi üzerine ontolojik bir nutuk atmak yerine heyecanla beklenen ve taşı gediye oturtacak ikinci şakayı patlatmaktan daha doğal ne olabilir? Üstelik bu ikinci şakayla birinci şakanın etkisi de artıyor, her şey yokluğumda da anlatılacak şık bir hikaye haline dönüşüyordu. Bugün de hatırlamadığım bu ikinci şakadan sonra berber, zaten anlamıştım deyip gitti. Milletimiz çift anlamlı sözlere ancak ikinci anlamda bir tür hakaret ya da aşağılama olduğu sürece ilgi gösterdiği için berberin alınganlığıyla ilgilenmedim bile. Hatta diyebilirim ki bir genel helada köşe yazarınızı tanıyıp pantolonunu ilikleyen adamı hayatın anlamını ya da Allah'a inanıp inanmadığını soran heyecanı okuyucuları küçümser gibi küçümsedim de onu. Fakat aradan zaman geçtikçe bu yarım kalmış cümleden sonra küstahlığımdan pişman olduğumu, berberin sorusunun ne kadar yerinde olduğunu hep düşündüğümü, hatta bir gece rüyamda onu görüp suçluluk duyguları ve kabuslarla uyandığımı yazacağımı sanan okuyucularım anlaşılan beni hala tanımamışlar. Berberi bir kere hariç hiç düşünmedim bile. O düşündüğüm bir kerede de düşüncem berberin kendisinden yola çıkmıyordu. Onu tanımadan yıllar önce düşündüğüm bir düşüncenin devamıydı aklıma gelen. Hatta ilk başta buna düşünce bile denemezdi. Çocukluğumdan beri zaman zaman aklıma takılan bir nakarat birden kulaklarımın dibinde, hayır aklımın, ruhumun derinliklerinde bir yerde yeniden tekrara başlamıştı. Kendim olmalıyım, kendim olmalıyım, kendim olmalıyım. Kalabalık içinde akrabalar ve iş arkadaşlar arasında geçirdiğim bir günden sonra gece yarısı yatağıma girmeden önce evimin öbür odasındaki eski koltuğa oturmuş, ayaklarımı sehpaya uzatmış, sigara içerek tavana bakıyordum. Bütün gün gördüğüm insanların bitip tükenmeyen sözleri, gürültüleri, istekleri sanki birleşip bir tek ses olmuş da kulağımın dibinde tatsız ve yorucu bir baş ağrısı gibi, dahası sinsi bir diş ağrısı gibi çınlıyordu. Düşünce demekten çekindiğim bu eski nakaratta bu çınlamaya karşı nasıl desem sanki bir tür karşı ses olarak başladı önce. Kalabalığın bitip tükenmeyen gürültüsünden beni kurtarmak için kendi iç sesime, kendi mutluluk ve huzuruma hatta kokuma gömüleyim diye bana çıkış yolunu hatırlatıyordu. Kendin olmalısın, kendin olmalısın, kendin olmalısın. Gece yarısı bütün kalabalıktan ve onların, cuma vaazını veren imamın, öğretmenlerin, halamın, babamın, amcamın, politikacıların hepsinin, hayat diyerek içine iyice gömülmemi, gömülmemizi istedikleri o iğrenç kargaşanın çamurundan uzakta oturmaktan ne kadar memnun olduğumu o zaman sezdim. Onların tatsız ve yavan masallarının değil de kendi hayallerimin bahçesinde gezinmekten öyle memnundum ki